Ayrım 3. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 42. Sollar sağdır, sağlar ölü. Iskatçı kahvelerine döndü gazeteler. İlkin yer beğendiremedik cenaze sahiplerine. Büyük şehir tabii İstanbul, her semtin bir meziyeti var. Azim münakaşalardan sonra Eyüp Sultan'da karar kılındı. Ama neresine Eyüp'ün? Bir de o mesele var, düşün taşın. Sonunda sağlıklarında hiç otomobilden inmemiş olduklarını düşünüp rahmetlileri türbenin yanındaki otoparka taşıyalım dedik. Tamam mı? Tamam. Gel gelelim, şimdi de naaşların İmralı'dan nakli için hükümete gün beğendiremiyoruz. İnan olsun, yüksündüğümden anlatmıyorum size bütün bunları. Ağam paşam Süleyman da söyledi, Türk milletinin ölülerine saygısını çok görmemek lazım. Halktan biri olsa neyse, tutar bacağından atardık çukurun birine. Ama bunlar seçkin kişiler. Halkın sevdiği, Hamdi ise aziz mertebesine çıkardığı ve asıl galiba bize daha fazla aziz zikretmeden gittiler diye halkın irtihallerine için için sevindiği kimseler bunlar. Ne yapılsa az. Bana selahiyet verseler alim Allah Camül Eser'den hafızlar çağırır, 6. filonun bandosunu davet ederdim merasime. Düşün bir kere, bir yandan tekbir sesleri, bir yandan da Amerikan Deniz Piyadesi Marşı. Ve dizerdim bütün Kore gazilerini, kimi koltuk değnekli, kimi kör. Yok kardeşim yok, ne yapılsa az böyle mübarek ölülerin hatırası için. Ağam paşam Süleyman da söyledi, ölülere saygımızı çok görmemek lazım. Peki ama diyeceksin, Hürriyet'te gördüm geçen gün. Ankara'da 4 satılık serseri Hasan Ali Yücel'in mezarını alt üst etmiş. Hani ölülere saygımız vardı diye soracaksın. Onu bilmeyecek ne var? Hasan Ali Yücel ölü değil bir kere. Solcu. 31 Ekim 1967. Ç'nin istifanamesi. Che Guevara'nın aşağıdaki istifanamesini 1965 Temmuz'unda Fidel Castro Havana'da halka okudu. Fidel, şu anda neler gelmiyor ki aklıma. Sen de Maria Antonia'larla ilk karşılaşmamız, yanın sıra gelmemi önerişin, sefer hazırlıklarının o gergin havası, bütün hepsi gözümün önünde. Hani bir gün aramızda ölen olursa kara haberini kime ulaştıracağımızı konuşalım dedikti de, başımıza böyle bir şeyin sahiden gelebileceği o zaman dank etmişti kafamıza. Sonradan baktık ki böyleymiş bu iş. Devrime giriştin mi, sayıcı bir devrimse tabii, ucunda bunun ya galip gelmek ya ölmek varmış. Ve zafer yolu boyunca çok ölenimiz oldu. Artık eski dokunaklılığı kalmadı bütün bunların. Çünkü daha olgunlaştık, çünkü ölüme alıştık. Sanırım beni Küba'nın kendi sınırları içindeki devrimine bağlayan ödevden payıma düşeni yerine getirdim. Şimdi senden, yoldaşlardan ve artık benim de halkım olan halkından izin istiyorum. Parti yönetimindeki görevlerimden, bakanlıktan, binbaşılıktan ve Küba yurttaşlığından resmen vazgeçiyorum. Böylece Küba ile hukuki bir ilişkim kalmıyor. Rütbelerin, mevkilerin ötesindeki o bambaşka bağları saymıyorum tabii. Geçmişim gözümün önünden geçiyor. Bakıyorum da devrimin zaferini pekiştirmek için yeterince namuslu ve candan çalışmışım. Ağırca bir tek hatam oldu. O da Sierra Maestra'daki ilk günlerimizde sana daha çok güvenmeyişim, kılavuz ve devrimci olarak yeteneklerini daha çabuk kavrayamayışım. Şaşırtıcı günler geçirdim senin yamacında. Karayipler buhranının ışıklı ve korkulu günlerinde halkımızın adamı olmanın gururunu tattım. Senin o günlerdeki göz kamaştırıcı başarıların her devlet adamının harcı değildir. Ben de hiç çekinmeden senin yanında yer aldığım için, senin görüşlerini paylaştığım için ve tehlikelerle ilkeleri görüp kavrama değerlendirmedeki tutumunu benimsediğim için övünç duyuyorum. Dünyanın başka köşeleri var, benim mütevazı yardımlarıma muhtaç. Küba'nın başında bulunman dolayısıyla yüklendiğin sorumluluklar yüzünden dileyip de yapamadığın şeyi ben yapabilirim. Yani ayrılmamızın zamanı geldi. Bilesin ki bu adımı atarken hem hoşnutum hem üzgün. Burada Küba'da bir kurucu olarak beslediğim umutların en hasını, sevdiğim varlıkların en kıymetlisini ve beni öz oğlu gibi bağrına basan bir halkı geride bırakıyorum. Canımdan bir parça koparmışçasına. Gönlümde senin bana aşıladığın inancı, halkımızın devrimci şevkini ve ödevlerin en kutlusunu, yani 4 iklim 4 köşede emperyalizme karşı dövüşme ödevini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu taze savaş alanlarına götüreceğim. İçime su serpen bu ayrılığın acısını hafifleten işte budur. Yeniden söyleyeyim, bundan böyle Küba'nın benimle ilgili bir sorumluluğu kalmıyor. önümüze örnek olmanın sorumluluğundan gayrı. Benim için er geç saati başka gökler altında çalacaksa, bil ki bu halkı ve ille seni düşünüyorumdur son nefesimi verirken. Bana öğrettiğin şeyler ve verdiğin örnek için şükran borçluyum sana ve hangi işe kalkışmışsam hepsini en hurda sonucuna dek Fidel'e sadık kalacağım. Devrimimizin dış politikasına her zaman bağlı kaldım, bundan sonra da bağlı kalacağım. Nerede olursam olayım, bir Kübalı devrimci olmanın sorumluluğunu duyacak, ona göre hareket edeceğim. Çocuklarım ile karıma bir çöp bile bırakmıyorum, buna pişman değilim. Memnunum hatta, onlar için bir şey istemiyorum. Çünkü devlet yaşamaları ve adam olmaları için gerekli olanı nasıl olsa onlara verecektir. Sana ve halkımıza daha bir alay diyeceğim vardı, ama yeter gibi geliyor bana bu kadarı. Kelimelere sığmayacak ki meramım, hem daha fazla kağıt karalamaya da değmez. Zafere dek her daim, ya vatan ya ölüm. Seni devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Not Guevara'nın yakında Türkçe'de yayımlanacak olan Küba'da Sosyalizm ve İnsan adlı kitabından alınmıştır. 7 Kasım 1967 Duvar. Makriköy'deki bir delinin Mason alfabesiyle yazdığı günlüğünden bir parçayı Latin alfabesine aktarılmış olarak sunuyoruz. Buraya teşrif edeli 5 kere yatmışlığım, 5 kere de kalkmışlığım oldu. Duvar-ı muazzamayı inşa vazifem yarı kalmamış olsa, bu tımar sarayında ikamet mecburiyetinde bırakılışıma hiç gam eylemeyeceğim. Hatta diyebilirim ki duvarlarının yüksekliği ve pekliği, meşrebime ve itikadıma yatkınlığı nazarında beni bidayette müteassis etti. İlla ve lakin emrime tavsiz edilen hekimin bi behreliği teammül fersa. Yanına ilk buyur edildiğimde kendisini münevver bir kimse belleyerek, kemal-i samimiyetle duvarın kainat içindeki manayı ve ehemmiyeti asliyesinden bahset teşebbüs etmeme kalmadı. Gayet kaba bir surette lafımı yarıda keserek, beni hademesi olacak Anadolu ayısıyla daireme yolladı. Adeta dehledi. Ve bu daha sonraki mülakatlarımızda tevali etti. Ben ki komiserliğim sırasında bile muhitimde Poli Kemal diye tanınacak kadar ince ve hürmet telkin eden bir insanımdır. Ve tekaüttüğümden bu yana tefahür için söylemiyorum. Ömrümü tetebbüata hasretmişimdir. Ve sırrı hakikatlerin künhüne varma mefkûresiyle her türlü dünyevi zevkten kendimi mahrum eylemişimdir. Hikmetten nasipsiz olduğu aşikar olan bu hekim parçasından gördüğüm bu hayvanca muamele beni son derece dilhun etti. Bilahare düşündüm ki bu hareketin sebepsiz olmaması lazım. Mütevazı tabiatım beni her daim böyle ifrat hassasiyet sahikiyle kırgınlığa sevk eylemiş ve aleyhime tevcih edilen namertlikleri vakti saatinde fark etmeme mani olmuştur. Halbuki Hazreti Süleyman'ın rüyama girip, Hıram diye hitapla bana arşa yükselecek duvar-ı muazzamayı inşa vazifesini tevdi eylemesinden sonra daha müteyakkız olmam lazımdı. Çamlıca'daki pederden mütevaris arazimde bu mukaddes emrin ifasına vakf-ı hayat eylememi müteakip, o semt sakinlerinin amiyane ve müptezel alaylarına hedef oluşumdan da idrak etmeliydim ki, her vahiy sahibi gibi benim de ağır tahriklere ve tehlikelere maruz kalmam mukadderdir. O cühela kısmına nasıl anlatabilirdim ki, medeniyetin zübdesi duvardır ve hilkatten duvarlar olan mağaralara insanoğlunun sığınışından bu tarafa, ehramlardan, Çin seddinden, kal ağlardan tutun, bugünkü Amerikan gök yalayıcılarına kadar insaniyetin bütün ali hassasiyeti hep arşa yükselen bir duvar inşasına teveccüh eylemiştir. Ve onlara nasıl anlatabilirdim ki, bu duvarın bir başka maksadı da kendileri misillü haşaratı bu sırriyetten tecriddir. İnşasına vakf-ı hayat eylediğim Çamlıca'daki duvar-ı muazzamanın irtifağı 20 metroyu bulduğu zaman üstünde kamet eyleyip manzarayı seyreylediğimde anladım ki ahır zamanda Allahlı Allahsızların ve Allahsız Allahlıların yıkmaya azmettikleri bu duvar düzeni ve bunun malzemesi olan altın ve paraya meclubiyetimiz bu göğe ağma iştiyakının enine bir tezahürüdür. Yeni İstanbul denen Duvar gazetesinde o ifşaatı okuduğum zaman gördüm ki boşuna değilmiş bunca senelik zeket türüm. Eski mesleğimin maşrıkları, emniyetim ve müdüriyetim genelhaneler ve sekreterlerim, cümle cumhur ve umur beylerim, para ve iskele babalarım ve ünsa deniz analarım, duvarcıymış hep masonmuş frenkçesi. O zaman anladım ki bütün bu sola duvar çekmeler, sağa hisar dikmeler, tecritler, höcreler ve hastaneler ile üniversitelerin önüne set dikmeler, Amerikan üstlerini tel örgülerle çevirmeler, kıyıları kapatmalar, sansürler, lokaplar, natolar, mayınlar, sayınlar, hep bu enine duvarlarmış. Bak bak, hademe olacak o Anadolu ayısı geliyor karşıdan. Aklınca laf kapacak ağzımdan. Bilmez ki sersem o akıllar göğe ağmak üzere. Ben o yukarıdaki, ben o localardaki, ben o liberte, ben o fütüvvet, ben o emniyet, ben o Süleymaniye, ben o Bülendiye, ben o Serviye, ben o İntaniye, ben o Matineye localarındaki uslu üstadlara birer telgraf uçurup enine duvarı bırakın demezsem, çekerim telgrafı, ruhu bile duymaz o hekim alığının. Derim ki localılar, kocalılar ve dullar, toplayın keselerinizi. Ekmek kalmadı aşağılarda, bırakıp enine duvarı, yukarı göğe doğru başlayalım ki duvar örmeye, ayak takımı yetişmesin bize. Bak nasıl oluyor o zaman, o zaman işte. Hadiye el ele verelim de verelim, beş köşeli duvarın üstünde üstünde, dul kesenin önünde önünde önünde, arş yukarı erelim de erelim de erelim, traylam da traylaylom da traylaylam, haram da bir hıram da bir arş-ı alada. Geldi herif yine üstüme, nedense ben de hep sesli yazıyorum yazdığımı. 28 Kasım 1967. NATO'ya nota. Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı iken Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur deyu fetva vereli, suların altından çok köprüler, köprülerin üstünden de çok dayılar geçti. Milletçe bağrımıza bastığımız Kıbrıs davasına gelip gidici hükümetler de el hak mesele ettiler kendilerine. Gel gör ki bizler tutmaya çalıştıkça bu dava büsbütün batığa saplandı. Biz Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır, yeşil ada kızıl olmaz dedikçe ada kızıl kanlara boyandı. Biz ya Taksim ya ölüm diye aykırdıkça Taksim gerçekleşemediğinden herhalde ölüm tırpan attı Türk cemaatine. Biz Kıbrıs'ı vermeyiz diye dağı taşı titrettikçe Kıbrıslı kandaşlarımızın ne toprağı kaldı, ne çifti, ne çubuğu. Biz dayanın geliyoruz diye kükredikçe onların dayandığı kareler, bentler, duvarlar yerle bir oldu. Biz Taksim derken, çıkartma derken onlara ölülerini toplamak düştü. Şimdi belki de bıraksınlar gayrı bizim yakamızı, daha fazla yardıma dayanacak dermanımız kalmadı diyorlar işlerinden. Öyle deme kardeş, gavurlar senin üstüne çullanır da böyle eli kolu bağlı oturmaya gönlümüz razı olur mu bizim hiç? Biz de kahroluyoruz burada yardımınıza koşamadığımız için, kurşun yerine laf attığımız için. Neylersin ki tutamıyoruz o barut yanığı ellerinden. Ellerimizi tutanlar var çünkü, sözde elimizden tutuyorlar diye bizim de ellerimizi tutanlar, ayaklarımıza köstek olanlar var. 20 yıldır sözde bizi kalkındırıyorlar diye ocağımıza incirlik dikenler var. Üst kuruyoruz sizi korumak için deyip altımızı üstümüze getirenler var. Silah verip dardaki kardeşlerimize yardım için kullandırtmayanlar, uçak verip benzinini sulandıranlar var. Sözü dinlenmedi diye hükümet devirenler var. Biz tam özgür değiliz ki senin özgürlüğünü koruyalım. Biz tam bağımsız değiliz ki senin bağımsızlığını savunalım. Johnny'nin ne zaman hangi düğmeye basıp yurdu Texas çölüne çevireceğini bilmiyoruz ki. Biz de canımızdan emin değiliz ki. Ne var ki kardeş, NATO'ya bir kere kapıldık diye hepten NATO kafalı da olmadık. Biz sana yardım edemiyoruz ama sen bize yardım ediyorsun. Ne hallere düştüğümüzü anlamamıza yardım ediyorsun. Kıbrıs davası öyle bir mihenk taşı oluyor ki bizim için. Biz Kıbrıs'ı kurtaramıyoruz ama böyle giderse Kıbrıs bizi kurtaracak. Böyle giderse yakındır kardeş. Bu millet NATO'ya bir nota çekip al silahlarını, ver bağımsızlığı demesini de bilecektir. 5 Aralık 1967. Faşist diye kime derler? Ben öteden beri yazı yazma sanatı ile otomobil sürme arasında yakın bir benzerlik bulurum. Bunda yazılarımı hep direksiyon başında düşünmemin de dahil olduğunu gizleyemeyeceğim. Ve galiba bu yüzden de boyuna ağaçlara tosluyorum. Bizim hanımın acı acı şikayet ve ikazlarına rağmen bu adetimden vazgeçmedim ve vazgeçmemeye kararlıyım. Sorarım size, gerek yazı yazmada, gerekse otomobil sürmede, kenar mahallelere dalarak yağmurlu çamurlu sokaklarda yayaların üstüne zifos sıçratmaktan ve nasıl bağırışarak kaçıştıklarını seyretmekten daha zevkli bir şey olabilir mi? Ne yazık ki böyle demokratik zevklere sağdan soldan müdahale edildiği tatsız bir devreye girmiş bulunuyoruz. Evvelisi günü yine ara sokaklarda arabamla dolaşıyor, hem dergime çüşlü, ohalı, ince bir yazı tasarlıyor, hem de yolda üstüne zifos sıtratacak birini gözlüyordum. Baktım ki ileride bir kadın, gaz havası püsüne yürüdüm, tepeden tırnağa giydi zifosu. Tam güle oynaya uzaklaşacağım oradan, araba öndeki çukura takıldı, hemen kurtaramadım. İşte o sırada kadın kenara kaçacağına, elindeki bulaşık tasını üstüme savurmaz mı? Camı da dalgınlıkla açık bırakmışım. Otomobilin içi, üstüm başım bütün çirkef oldu. Eve gidip elbisemi değişinceye kadar gazeteye yandan içim dışıma çıktı. Yazı yazmada da aynı güçlüklerle karşılaşmaya başladım da onun için bu hikayeyi size anlattım. Bir süredir öyle bir demagoji toz koparanı esiyor ki ağız tadıyla kimseyi lekeleyemiyor, kimseye rahat rahat çamur atamıyorsunuz. Bir takım 7 aylık doğmuş kriptolar vakitsiz doğmuş bulunmalarının acısını analarının memesi gibi sarıldıkları dogmalardan çıkararak ve bir alay kişi tabir ve tarifleri paralayarak akıllarınca karşınıza çıkıyor. Kendilerini müdafaa etmekle de kifayet etmeyip hücuma geçiyor ve inanır mısınız? Çamaşırcı çocukları olduklarından herhalde sizin kirli çamaşırlarınızı ortaya sermeye, doğruculuk etmeye yelteniyorlar. İş o hale geldi ki tek yazı yazabilmek için ta Kızılcahamam'a kadar gidip gelmek zorunda kalıyorum. Bu böyle giderse endişem odur ki başıma çok ağır bir kaza gelecek. Çünkü efendim herhangi bir olayı, hatta bir dünya olayını Türkiye'de Türklerin, yani benim gibi Türklerin menfaatinin asıl ve esas olduğu açısından ele almaya kalktığınızda, objektif bir teşhise tabi tuttuğunuzda en ağır iftiralara maruz kalmanız mukadder. Mesela Yunanistan'daki son olaylar hakkında şöyle bir yazı yazdım diyelim. Yunanistan'da şimdi başlamış görünen yeni bir Metaksas devridir. Yunanlılar sert generalin demirden idaresi altında, fakat istikrar içinde yaşamaktan o yıllar fazla şikayet etmemişlerdi. Demokrasinin beşiği Yunanistan'ın çok uzun yüzyılların gerisinde kaldığı, 1821'de kurulan bugünkü Yunanistan'ın onunla hiç ilgisi bulunmadığı, bakalım bu ikinci devirde Batı tarafından kavranabilecek midir? Görünen askeri idarenin kargaşalıktan son derece kuvvetli olarak çıktığıdır. Bu idare hiç olmazsa uzunca bir süre hiç kimseye hesap vermeksizin ülkeyi yönetebilecek gücü kazanmıştır. Atina'daki idarenin önündeki ilk hayati dava kendisini dışarıda konsolide etmektir. Bunu içeride eli ve kolu serbest olarak yapabilecektir. Yunanistan şüphesiz Batı bloğu içinde kalacaktır. NATO'da siyasi rejimi kendisinden daha demokratik olmayan bir Portekiz mevcuttur. Barışçı niyetlere sahip olduğunu ispata çalışacaktır. Bölgedeki çabanın yok edilmesi için gayretli davranacaktır. Durumun bu şekilde inkişafı tabii bizim yönümüzden en ziyade arzulanan şekildir. Ufukta görünenin bu çizgiler olması iyimserlik ihtimalini arttırmaktadır. Halkın juntadan kurtulmak için önüne çıkarılmış fırsatta elinin küçük parmağını dahi kaldırmaya kalkışmamış olması, Yunanlıların da en azından yeni idarelerine tevekkül gösterdiklerinin delili değil midir? Şimdi bu mealde bir yazı yayımlasam ben, kriptolar ne sağcılığımı ne faşistliğimi bırakır. NATO'ya iç güveysi girmiş, NATO kafalı olmuş diye söylemediklerini bırakmazlar. Bu suçlamalarını da desteklemek için kendilerine göre icat ettikleri faşist tariflerini öne sürerler. Belki bu tariflere göre Yunan cuntasını tutuyorum diye benim faşist olduğuma inandıracakları birkaç saf dil çıkabilir. Ama mühim olan tarifler değil, akıldaki düzendir, siz ona bakın, onu inceleyin. Benim aklımdaki düzense birkaç han daha yaptırabileceğim, bir iki matbaa daha satın alabileceğim, otomobilimle kenar sokaklarda ve yazılarımla gazetede rahat rahat çamur atabileceğim düzendir. Bu düzeni korumak için de her türlü düzene başvurmaktan çekinmeyeceğim tabii. Ama bunu yapıyorum diye de faşist olmadım ya. Faşist kimdir? Siz onu biliyor musunuz? Faşist bana faşist diyen komünistlerdir. İşte o kadar. 2 Ocak 1968. Noel Baba'dan başlayarak. 30 Aralık 1928 tarihli Cumhuriyet'ten. Başlık: Din değişimi düşünülemez. İmza: Yunus Nadi. Şair Ahmet Haşim Bey, Noel gün veya gecesinin Garp'ta çocukluk âlemi için haiz olduğu ehemmiyetten mübalağalı bir ilham alarak, madem ki sene itibariyle Garp'a uyduk, yılbaşının çocuk dünyasını hazırlayıp hediye ettiği heyecanı da adapte edemez miyiz diye bir fıkra neşretmiş. Ahmet Haşim Bey'in bu fıkrasını İstanbul'dan Times'a gönderilen bir mektuptan öğrendik. Times gazetesi Ahmet Haşim Bey'in makalesinden Türklerin din meselesinde dahi bir inkılap yapacaklarına intikal ediyor ve Gazi Mustafa Kemal'in gidişindeki selabet ve isabete göre onun zamanında buna ihtimal vermenin pek müşkül olduğunu söylemekle beraber acayip tahminlere girişmekten ve garip rivayetlere kalkışmaktan da vazgeçemiyor. Dünyayı yaratan bir tanrıya tapmakta İslam dininin ne kusuru vardır ki, Türkler onun yerine başka bir dinin, hele Hristiyanlığın ikamesini düşünmüş olsunlar. Böyle bir düşünce Türk inkılabının ciddiyet ve azametine dil uzatmaktan başka bir şey değildir. Alfabe inkılabı sadece bir yazı inkılabıdır. Bunun altında milli kültürün zevaline cevaz verecek Türk bulunamaz. Ahmet Haşim Bey'in şairane temennisi olsa olsa yanlış ifade olunmuş şahsi bir fikir haddini geçemez. Böyle bir yanlışlığa istinad ederek koca bir milletin din hususunda hafif meşrebane hareket edeceğine ihtimal vermek ise Times içinde uzun zaman İstanbul'da ikamet etmiş muhabiri içinde pek yaman bir küçüklüktür. Şimdilik bu noktaya bir mal mumu yapıştırmış olalım. Ağzımdan yer alsın ama ne yapayım, gerçek. Rahmetli Yunus Nadi'nin yapıştırdığı bu bal mumu daha 20 yıl geçmeden başkent Ankara'da donatılan Noel ağaçlarının sıcağına dayanamayıp eridi gitti. Trumanlar, Marshall'lar, Eisenhower'lar, Kennedy'ler, Johnson'lar, Noel baba kılığına girip takma sakalları ve Buick arabalarıyla gelip sırtlarındaki komünist düşmanlığı torbasından yurdumuzun üstüne küfürlerini, dillerini, düdüklerini, papalarını, üstlerini, füzelerini, filolarını, barış gönüllülerini, kısırlık ilaçlarını, hayınlarını, casuslarını bayram şekeri gibi serpiştirdiler. Biz bu yurdun aydınları aydınlığa fazla düşkündüğümüzden belki bu Noel donanmasının parıltısına kapılıp ardındaki karanlıkta yurdun düşüne döşüne saplanan hançerleri göremedik. Görsek de yürümedik üstüne, yan çizdik. O düzmece Noel babanın bileğinden kavrayıp ümüğüne sarılıp çarpamadık yere. Beni alın mesela. 1956'da Seçilmiş Hikayeler dergisinde bir şiirim çıkmış. Adı Andersen'in Masalları. Şiir şöyle. Masal dediğim böyle havada olur. Kış kıyamet, diz boyu kar. Üstelik yılbaşı, bir taksi çekmişler kenara. Işık mışık hak getire. İşin iş dedim masalcı başı. O saat çaktım ilk kibrite. Elimde tanrısal bir ışık belirdi. Uzatmayalım tıraşı. Ne nur yüzlü baba, ne Noel ağacı. Suratından düşen bin parça. İçeride bir Amerikan onbaşı. Andersen'in kibritçi kızı kucağında. Belli derdi yok soğuktan yana. Açılmış kıçı başı. İkinci kibrit mi? Allah etmesin. Çocuk muyum? Andersen miyim ben? Acele kırdım oradan kirişi. Yeni yılın kutlu olsun ibrikçi başı. İyi de bakın siz. Kirişi kırıyorum oradan değil mi? Elim varmıyor ikinci kibriti yakmaya. Ne ödlekmişim o zaman ben be. Değil kutudan ikinci kibriti çıkarıp yakmak. Ver yansın edeceksin onlara. Kurban olayım sevene sevişene. Ama ne anlar çoluk çocuk kırıcısı sevmekten, sevişmekten ne anlar Amerikan onbaşı? İşin asıl firaklı yanı o Amerikan onbaşı sözü dergide kurşun onbaşı diye çıktı. Dergi sahibi Amerikan deme kurşun de dedi. Ben de utanmadan olur dedim de ona. Ama gayrı aklım erdi, yurttaşlık namusum göğerdi. Amerikan onbaşısına Amerikan, kurşuna da kurşun diyorum artık. Diyeceğim madem onlar Noel Baba'dan başladı, biz de onların Noel Babası'ndan başlayacağız. 9 Ocak 1968 3. ayrımın sonu. Sayfa 56.